Herkese merhaba. Bugün 6 Mayıs 2020.
Fatih Kayabaşı kanala katıldı.
Bir önceki oturumumuzda engelli hakları sözleşmesinden bahsetmiştik. Genel olarak yine ben Sabit Kılıç. Bugün moderasyon görevini üstleneceğim. Diğer bir arkadaşım Ayşe Begüm Başbozkurt da bize engelli hakları sözleşmesi ile alakalı Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi'nin geçtiğimiz yıl
Demet bu da
Ekim
kanala
ayı
katıldı.
içerisinde yayınladığı sonuç gözlem raporundan bahsedecek kısaca. Kısaca kısmını vurgulamamın sebebi şu: rapor çok uzun bir rapor. Özellikle biz önemli gördüğümüz kısımlarına değineceğiz bu oturum içerisinde. Ama gözlem raporu
Bayram
16
Şahin
sayfalık bir
Aydın kanaldan ayrıldı.
rapor. Ayrıca okuyabilirsiniz. Biz Ece'nin
Bayram Şahin
sitesinde
Aydın kanala
paylaşacağız bunu da.
katıldı.
Arkadaşlar merhabalar.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Bayram ben. Herkese selamlar.
Aleyküm
Aleyküm
selam
selam
Bayram.
Bayram.
Arkadaşlar Emre yok mu? Bileniniz var mı? Emre'ye ulaştınız mı?
Bende toplantı yok
Toplantı
galiba.
yok galiba.
Şu an yok abi. Şu an gözükmüyor da. Gerekiyorsa bir arayalım diye söyledim.
Ediyor.
Arkadaşlar tekrar merhaba. Beni duyabiliyor musunuz?
Nagihan Kekeç kanala katıldı.
Evet.
Şu
kanala
katıldı
katıldı
ya da
kanaldan
seslerini
kapatabilirsiniz
kapatabilirsiniz
biraz
biraz
daha
daha
iyi olurdu.
Ben kapatacağım da nereden kapandığını bilmiyorum açıkçası. Çok fazla kullanmıyorum TeamTalk.
İnanın
ben de bir.
O yüzden. Ya ben de aşırı
Sayın
derecede rahatsız
Cumhurbaşkanı,
Şöyle mikrofonumu kapatınca sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum ama birazdan kapatacağım ben
VoiceOver kapalı.
mikrofonumu. Şunu söyleyeyim, ne kadar duyuldu benim söylediklerim? Biraz önce galiba internetim koptu benim.
Akıya büyük
moderasyon
ekran perdesi açık. Seçilen.
Bir hanımefendinin de rapordan kısaca bahsedeceğini, raporun bayağı bir uzun olduğunu, raporun bir yerden indirilebileceğini söylediniz ama nereden indirilebileceğimiz anlaşılamadı.
Evet. Ege'nin sitesinde biz sonuç gözlem raporunun Türkçesini ayrıca yayınlayacağız. Şimdi bu rapor dediğimiz gibi çok uzun. O yüzden biz önemli
Bayram
gördüğümüz,
Şahin Aydın
özellikle
kanaldan
üzerinde
ayrıldı.
durmak istediğimiz kısımları paylaşacağız. Yine Ayşe anlatacak bugün de geçen hafta olduğu gibi. Ben arada kendisine destek olacağım, moderasyon görevini üstleneceğim. Ayşe, bugün nasıl bir şey yapacağız? Sendeyiz.
İletiyor. Evet.
Ben öncelikle nihai gözlem raporunun nasıl ortaya çıktığından bahsetmeyi ve sonra da işte raporun içeriğinden bahsetmeyi düşünmüştüm. Uygunsa o şekilde yapalım.
Tamamdır, devam edelim. Söz sende.
Tamamdır. O zaman öncelikle şundan bahsedeyim. Geçen hafta engelli hakları sözleşmesinden bahsetmiştik ve bu arada benim sesim iyi geliyor mu? Ona göre
Evet,
en baştan
hiçbir
sorayım.
problem yok. Buyurun.
Ha, tamam. O zaman devam ediyorum. Geçen hafta engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeden bahsetmiştik ve bu sözleşmenin engelli bireylerin işte eğitim hakkından, işte sağlık hakkından vesaire temel insan haklarından eşit şekilde yararlanmasını hedefleyen ve bu hakları engeller bakımından somutlaştıran bir sözleşme olduğunu söylemiştik. Aslında bu sözleşmede bir hüküm var ve bu hüküm şunu söylüyor aslında. Bizim engelli hakları diye bir komitemiz var. Bu sözleşmenin yürütme organı diyebiliriz buna. Ve devletler bu komiteye sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi konusunda alınan önlemler ve kaydedilen gelişmeler konusunda rapor sunarlar diyor sözleşme. Ve bu raporlar da sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 2 yıl ve sonrasında da 4'er yıllık periyotlar halinde sunuluyor. Ve bir takım gölge raporlar da sunuluyor Engelli Hakları Komitesi'ne. Ve işte devletlerin sunduğu raporlar dışında sunulan bu gölge raporlarında sonunda ilgili devletle ilgili nihai gözlem raporu dediğimiz rapor yayınlanıyor. Ve bu raporda da aslında devletin kaydetmiş olduğu ilerlemelerden bahsediliyor ve bunun yanında işte engellilikle ilgili o devletteki bir anlamda eksikliklerden bahsediliyor. Yani işte endişe veren hususlar ve tavsiyeler şeklinde yer alıyor bu da. Ve sonuç olarak bu şekilde bir rapor yayınlanıyor ilgili devletle alakalı olarak. Türkiye'de Engelli Hakları Komitesi'ne bu anlamda rapor sundu ve geçtiğimiz yıl az önce Sabit'in de söylediği gibi bizim ülkemizle ilgili olarak nihai gözlem raporu yayınlandı. Öncelikle Türkiye'nin sunduğu raporla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Türkiye'nin sunduğu raporda genel olarak aslında işte şu mevzuatta şu değişiklikler yapıldı gibi durumlardan bahsediliyordu. Yani işte hangi mevzuatta ne gibi değişiklikler yapıldığından. Fakat icraata dair çok fazla şeyden bahsedilmediğini görüyoruz ki mevzuat yapmakla aslında uygulamak da farklı şeyler ve Türkiye'nin raporuna yine baktığımızda veri anlamında çok fazla verinin olmadığını görüyoruz. Bu da önemli bir eksiklik çünkü sizin sorunları ortaya koymanız ve bu sorunların çözümü anlamında hangi adımları attığınızı da ortaya koyabilmeniz için veriler ortaya koymanız çok önemli. Şimdi nihai gözlem raporundan bahsedeceğim. Bu raporda da ilk olarak işte yayınlanmış olan raporda Türkiye ile ilgili birkaç husustan bahsediliyor olumlu ilerleme olarak ve sonrasında ise endişe veren hususlar ve tavsiyeler adı altında bir takım durumlardan bahsediliyor. Şimdi komitenin olumlu bulduğu birkaç husus var. Bunlardan biri işte ek ihtiyari protokolün onaylanması. Bundan da geçen hafta bahsetmiştik. Bu da işte Engelli Hakları Komitesi'ne hak ihlaline uğrayan kişilerin bizzat bireysel başvuru yapmasına imkan veren bir protokoldü. Bunun dışında işte engeller hakkında kanunda yapılan değişiklikten ve başka birkaç mevzuat değişikliğinden bahsediyor ve bunların kaydedilen ilerlemeler olduğunu söylüyor. Şimdi endişe veren ve işte hususlar ve tavsiyelerden bahsedecek olursak, yani komitenin sunduğu çözüm önerilerinden de bahsedecek olursak, öncelikle komite şunu söylüyor. Engelliliği tespit eden sağlık kurulu raporlarında sıkça görülen tıbbi yaklaşımın bizim ülkemizde yaygın olmasından endişe duyduğunu belirtiyor. Ve medikal yaklaşımdan, yani tıbbi yaklaşımın diğer adı da medikal yaklaşım, Türkiye'nin bu yaklaşımdan kaçınması gerektiği uyarısında bulunuyor. Engelliliği tespit etmek için biz %40'lık bir oran arıyoruz ama örneğin işte bakıyorsunuz kişinin %10'luk bir kaybı oluyor ama işte kişiyi %80'lik 90'lık bir kayıptan daha çok da etkileyebiliyor. Yani bunu bu şekilde tespit edemezsiniz diyor aslında ve tıbbi yaklaşımdan da zaten geçen hafta bahsetmiştik. Engelliliği sorunun kaynağı olarak gören işte fonksiyonlarını kaybettiği için yeteneklerini de kaybettiği farz edilen bir kişi olarak değerlendiriyordu. Ve işte çözümü de kişinin tedavisinde gören bir yaklaşımdı. Ve işte tedavi imkanı da yoksa kişinin toplumdan, çevreden soyutlanmasıyla biraz çözümsüz kalan bir yaklaşım biçimiydi. Birleşmiş Milletler de diyor ki sizin mevzuatlarınızın bir kısmı değişmiş olsa da birçok kanunda hala medikal yaklaşımın izleri var ve bunları değiştirmelisiniz diyor. Bunun dışında komitenin yine bahsettiği çok önemli bir şey, bir ülkemizdeki bir eksiklik. Engelli hakları sözleşmesi uygulanırken, engellilikle ilgili düzenlemeler yapılırken veya engelli bireylere ilişkin kararlar alınırken engelli bireylerin sürece yeterince dahil edilmediğini söylüyor. Yani karar alma sürecine siz engelli bireyleri yeterince dahil etmiyorsunuz diyor. Aslında bu çok önemli bir eksiklik çünkü engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar hakkında ve işte yapılması gerekenlerle ilgili baktığımızda en çok bilgi sahibi olacak kişiler zaten sorunları bizzat yaşayarak tecrübe eden engelli bireylerden başkası değil. Dolayısıyla baktığımızda herhangi bir sosyal grupla ilgili de bir düzenleme yapılacak olduğunda o grubun dahil edilmesi çok önem taşıyor. Ve bu noktada işte katıldığım bir eğitimde duymuştum. Birileri için bir şeyler yapmak değil, hani birileriyle bir şeyler yapmak önemli olan şeklinde ve gerçekten de çok hoşuma gitmişti. Gerçekten bunun yapılması gerekiyor ve komite çözümü olarak da diyor ki engelli bireyler kendilerini temsil eden kuruluşlar vasıtasıyla kendileriyle ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin karar alma sürecine dahil edilmeliler diyor. Ki sivil toplum kuruluşlarının burada önemi çok büyük. Onların düzenlemeler yapılırken çok daha fazla dahil edilmesi gerektiğini söylüyor. Bunun dışında engelli bireylerin kendilerini temsil eden kuruluşlar kurmalarına destek verilmesi gerektiğini söylüyor ve sözleşmenin uygulanması sürecine bizzat engelli bireylerin dahil edilmesi gerektiğini söylüyor. Bunun dışında komite ayrımcılıkla ilgili de bir şeylerden bahsediyor ve aslında çok önemli şeyler söylüyor. Bunlar nedir diye bakacak olursak, öncelikle komite şunu diyor, sizin ayrımcılığa dayalı mevzuat ve uygulamalarınız var diyor. Örneğin işte engelli bir bireye engeli nedeniyle hukuki ehliyetin verilmemesi. Baktığımızda bizim mevzuatımızda bu var. Yani kişi mesela işte ayırt etme gücüne sahip değilse onu tam ehliyetsiz kabul ediyoruz. Ehliyetten de geçen hafta bahsetmiştik. Kişinin hak sahibi olabilme ve borç altına girebilme yeteneği şeklinde ifade edebiliriz bunu. Ve işte kişiye hukuki ehliyetin verilmemesini önemli bir eksiklik olarak sunmuş. Bunun dışında işte engellilerin hakim, savcı, vali ya da diplomat olarak göreve atanmasını kısıtlayan gerekçesiz hükümlerden bahsetmiş. Engelliye dayalı ayrımcılık yasağının bizim ülkemizde dolaylı ayrımcılığı kapsamadığını söylemiş ve çok önemli bir şeyden daha bahsediyor. Bizim Türk Ceza Kanunu'nda bir hükmümüz var ve ayrımcılık suçu var bu hükümde. Ve bu da aslında şöyle bir hüküm. Dil, ırk, milliyet, işte engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç gibi bir takım nedenlerle diyor ve sonra bir takım şeyler sayıyor. İşte bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmazın satılmasını, işte bunun dışında kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, kişinin işe alınmasını veya işte kişinin olan bir ekonomik yetkinlikte bulunmasını engelleyen kimse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır diyor. Yani kişinin işte ayrımcılık bu eylemlerde bulunduğunda cezalandırılacağını söylüyor. Ama çok önemli bir şey var bu hükümde. Kişinin işte cinsiyet, dil, din, ırk, engelliliğe dayanan nefret nedeniyle bunları yapması gerekiyor. Bizzat hükümde bu var. Ve bu nefret de 2014 yılındaki bir kanun değişikliğiyle eklenmiş buraya. Ve aslında siz örneğin işte engelli olduğunuz için işe alınmıyorsunuz ve hukuki bir hak aramak istiyorsunuz bu konuda. Sizin kişinin sizi engelli olduğunuz için buna dayalı nefret nedeniyle işe almadığını ispatlamanız gerekiyor ki bu da imkansız yani. Kişi size işte işveren ben seni çok seviyorum ama işte engelli oldu yani nefret etmiyorum ama işe de almıyorum diyerek çok rahat bundan kurtulabilir. Yani imkansız gibi bir şey ve komite de buna dikkat çekiyor. Buradaki nefret sahikinin kaldırılması gerektiğini söylüyor. Hatta komite işte 2 yerde çok acil olarak değişiklik yapılmasını söylüyor. Ve o 2 husustan biri de bu nefret hususu. Bunu çıkarmanız gerekiyor diyor. Bunun dışında işte yine ayrımcılıkla ilgili çıkardığınız mevzuatta caydırıcı hükümler yok diyor. Makul düzenlemelerin yapılmamasında özellikle caydırıcı hükümler yok diyor ve işte tazminat gibi telafi yöntemlerinin öngörülmediğinden bahsetmiş. Bunun dışında işte yine ayrımcılıkla ilgili engelli kadınlar ve çocuklara vurgu yapmış. Bir de yine çok önemli bir şey, farklı etnik gruplardan bahsetmiş. İşte azınlıkların, göçmen sığınmacıların durumlarına Birleşmiş Milletler özellikle dikkat çekmiş. Örneğin işte engelli Roman bireyler gibi hani kesişimsel ayrımcılığa uğrayan bireylerden bahsetmiş ve bunlarla ilgili yapılan çoklu ve kesişimsel ayrımcılığa dair alınan tedbirlere dair bilgi olmadığını söylemiş bizim ülkemizle ilgili olarak ve bu konuda tedbir almamızı önermiş aslında. Ve ayrımcılık konusunda veri sağlanması gerektiğini söylemiş ki komite raporunda aslında birçok yerde işte veri toplamamız gerektiği vurgusunu yapmış. Bunun dışında engelli kadınlardan bahsediyor komite ve engelli kadınların diğer bireylerle eşitliğinin sağlanması konusunda sizin attığınız somut bir adım bulunmuyor diyor maalesef. Ve yine önemli bir tespitte bulunuyor. Engelli erkeklere kıyasla engelli kadınların istihdam ve eğitime erişimlerinin ülkemizde daha kısıtlı olduğu şeklinde bir tespitte bulunmuş. Ve bu konuda tedbir almamızı da önermiş durumda. Bunun dışında engelli çocuklardan bahsediyor. Engelli çocuklarla ilgili nelerden bahsediyor diyecek olursak, engelli çocukların hak ihlaline uğradığında başvurabilecekleri etkin bir şikayet mekanizmasının olmadığını söylüyor. Burada geçen yıl 3 Aralık'ta bir eğitime katılmıştım. Orada işte yine nihai gözlem raporu anlatılmıştı. Ve Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı vardı Süleyman Akbulut. Ve Süleyman abi gerçekten çok verimli bir aslında sunum yapmıştı orada bize. Ve orada bu şikayet mekanizmasının yokluğundan bahsederken bir şey anlatmıştı. Gerçi kendisinin anlatımlarından aldığım notlardan da büyük ölçüde yararlandım bugün. Orada bir şeyden bahsetmişti, bir olaydan. Yaptıkları bir izleme çalışmasında şöyle bir şey gözlemliyorlar. Ortopedik engelli bir çocuk yatakta ölü bulunmuş. Ve işte çocuğun vücudu yara bere içinde ve bakıyorlar işte zayıflamış falan. Ve o gün o evde çocuğun annesinin olmadığını öğreniyorlar ve nereye gittiğine baktıklarındaysa işte bakım yardımı almaya gittiğini görüyorlar. Yani aslında bakım yardımıyla gitmiyor. Bizim orada o çocuğu koruyacak bir şikayet mekanizmamızın olmadığını görüyoruz. Yine kırsal alanda yaşayan engelli çocuklara vurgu yapmış sözleşme. Aile içinde işte kurumlarda, okullarda hakları ihlal edilen çocukların kamu yetkililerine gizli olarak şikayette bulunabilecekleri bir mekanizmanın oluşturulması gerektiğini önermiş. Bunun dışında yine çok önemli bir konudan bahsediyor komite. O da farkındalık konusu aslında. Ülkemizde engelli bireylere yönelik ön yargıların ve kalıplaşmış fikirlerin yaygın olduğunu söylüyor komite yine raporda. Ve bu husus ifade edilirken aynı zamanda birkaç şey daha dile getirilmiş durumda. Öncelikle var olan ön yargılar hakkında farkındalık sağlayacak kampanya ve çalışmaların ülkemizde yetersiz olduğundan bahsedilmiş. Bunun dışında engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeyi biz kabul ettik ama sözleşmenin Türkçe işaret dili ve Braille alfabesinde çevirisinin olmamasından bahsetmiş. Yani biz engelli haklarına ilişkin sözleşme kabul ediyoruz ama engellilerin erişimine uygun değil. Bunun dışında ilkokul ders kitaplarında engelli bireylerin muhtaç, yetersiz ve işte normal bireyler olmayan kişiler olarak belirtilmesinden bahsetmiş ki bunda da mesela çok yakın zamana kadar bir 7. sınıf Türkçe ders kitabında şöyle bir ifade varmış. Sakatlıkları tiksindirecek şekilde olan işte engelli birini gördüğünüzde kafanızı çevirin şeklinde. Yani korkunç bir ifade ve bu ders kitaplarında bu gibi ifadeler ne yazık ki var. Ve aslında bu bahsedilen farkındalıkla ilgili sorun işte kalıplaşmış fikirler ülkemizdeki engelli bireylerin yaşadığı bütün sorunlarının temelini teşkil ediyor. Çünkü işte siz kör olduğunuz için işe alınmıyorsanız bunun temelinde sizin çalışamayacağınıza dair bir ön yargı yatıyor. Ya da işte sizi okula kabul etmiyorlarsa engelli olduğunuz için eğitim alamayacağınız şeklinde bir düşünce var. Veya işte tek başımıza dışarı çıktığımızda karşılaştığımız tepkilerde yine bu ön yargıların etkilerini görmek mümkün. Komitede bu anlamda çeşitli önerilerde bulunuyor. Ve öneri olarak da şunlardan bahsediyor. Özellikle ilköğretim ve orta öğretimde işte engelli yani ders kitaplarındaki ifadelerin değiştirilmesinden bahsediyor. Bunun dışında bahsettiği şey işte sözleşmeye uygun kampanyalar dahil farkındalık yaratma stratejisinin engelli bireylerin kuruluşlarının anlamlı katılımıyla geliştirilmesi gerektiğini söylüyor ve uygulanması gerektiğini söylüyor. İşte işaret dili ve Braille çevirisinin sözleşmenin olması gerektiğini söylüyor. Ve işte genel nüfus, kamu görevlileri, işte özel sektör, eğitim kuruluşlarını hedef alan kampanyalar aracılığıyla engelli bireylerin onuru, kapasiteleri ve topluma katkılarına odaklanarak haklarında olumlu algıların ve mesajların oluşturulması gerektiğinden bahsetmiş. Yani aslında burada önemli olan yardım odaklı bir yaklaşımdan çok hak temelli bir yaklaşımı her yerde yerleştirebilmek ve işte baktığınızda sizin televizyona çıkıp işte engelli kardeşlerimiz veya işte mavi kapak toplayan insanlar yerine hak temelli ve işte insan haklarından engel bireylerin eşit şekilde yararlanmasını hedefleyen bir takım işte hak temelli yaklaşımların yerleştirilmesi gerekiyor. Bunun dışında erişilebilirlikle ilgili mevzuat ve standartların sınırlı olduğunu söylemiş komite. Ve işte evrensel tasarımı teşvik eden adımların atılması gerektiğinden bahsetmiş. Bunun dışında yaşam hakkıyla ilgili bir noktaya dikkat çekiyor. Kurumda bakılan engelli bireylerin hakkında bilgi olmadığını söylüyor. Ve engelli bireylerle ilgili alınan ölüm haberlerinden endişe duyduğunu belirtiyor. Özellikle engelli kadınlar olmak üzere ama bütün engelli bireylerle ilgili olarak kurumda kalan engelli bireylerle ilgili ölüm vakalarının soruşturulması için etkili ve şeffaf bir mekanizma kurmalısınız diyor ve bunu tavsiye etmiş. Bunun dışında adalete erişimden bahsetmiş. Adalete erişimle ilgili olarak da adli işlemler, işte mesela davalarda işitme engelleri için işaret diline çeviri hizmetinin sağlanmadığını ülkemizde söylemiş yine komite. Ki çok önemli, kişinin işte hak aramasına, adalete erişimini engelleyen bir durum bu. İşaret dili çevirinin olmayışı. Bunun dışında engelli bireyler için erişilebilir iletişim formatları hazırlanması gerektiğinden bahsetmiş. Bunun dışında mahkeme binalarında ve işte savcılığa fiziksel erişim konusunda engeller olduğunu söylemiş ki işte mahkeme binalarına baktığımızda kaçı ortopedik engelli için uygun vesaire yani ya da işte kör birinin veya diğer bütün engelliler için erişilebilir olması gerektiğinden bahsetmiş. Engelli bireylerin hakim savcı olmasını engelleyen Hakim ve Savcılar Kanunu'nda burada yine vurgu yapmış ve önemli bir eksiklik olarak söylemiş. Aslında özetle tüm engellerin hakim, savcı, tanık, şikayetçi veya davalı olarak adalet sistemine etkin bir şekilde katılımlarını sağlamalısınız demiş. Yani engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştırmalısınız. Yani örneğin işte kör biri şikayetçi olmak istediğinde iki şahit aramamamız gerekiyor ya da işte yani sonuç olarak zorlaştırmamak ve adalete erişimi kolaylaştırmak gerekiyor. Bunun dışında kişisel bütünlükle ilgili bazı şeylerden bahsediyor komite. Burada zihinsel ve psikososyal engelli bireylerin işte engelli kadınların daha doğrusu zorla kısırlaştırıldığı ve kürtaj edildiğine dair bilgilerden endişe duyduğunu belirtmiş komite ve buna ilişkin bilgiler geldiğinden bahsetmiş ülkemizle ilgili olarak. Ve üçüncü tarafların rızasıyla yapılan tıbbi müdahalelerin yasaklanması gerektiğini belirtmiş aslında. Engelli bireylerin hür iradeleriyle karar vermelerini sağlayacak düzenlemeler yapmalısınız demiş ve zorla kürtaj ve kısırlaştırmanın da aslında yasaklanması gerektiğini vurgulamış. Ve tıbbi müdahaleye de eğer kişi zorla maruz kalmışsa bu kişilere yönelik tazminat, telafi ve rehabilitasyon imkanı sağlanması gerektiğini de özellikle vurgulamış. Bağımsız yaşam konusu var. Bununla ilgili de sözleşme değil pardon, komite raporunda nelerden bahsedecek olursak bazı tespitleri yine engelli bireylerin bağımsız yaşam hakkını tanıyan bir yasal düzenlemenin ülkemizde olmamasından bahsetmiş. Yani bizim bağımsız yaşam hakkımızı tanıyan bir kanunumuzun olmadığını söylemiş. Bunun dışında engelli bireylerin yaygın olarak umut evleri gibi tesislerde kalması ya da engelli çocukların çocuk bakım evi gibi yerlerde kalmasını önemli bir eksiklik olarak belirtmiş. ki bu da kişilerin bağımsız yaşam hakkını aslında engelleyen bir durum. Engelli bireylere verilen tıbbi destek hizmetlerine tıbbi yaklaşımın ve verilen destek hizmetlerinde tıbbi bir yaklaşımın olduğunu söylemiş. Bunun dışında engelli bireylere evde bakım desteği için sağlanan asgari ücretin bireyin kendisine değil, velisine ve vasisine verilmesini de eleştirmiş ve bunun aslında bireyi siz de orada birey olarak görmüyorsunuz ve yok sayma durumu var. Bunun dışında engelli bireylerin bağımsız yaşam hakkının bulunması gerektiğini çözüm olarak önermiş ve istedikleri yerde istedikleri kişiyle yaşam haklarının tanınması için de gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtmiş ve kurum bakımı yerine de engelli kişinin bağımsız yaşamasına destek verilmesini sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini söylemiş. Düşünce ve ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim kısmı da bence önemli. Çünkü burada da önemli bir takım şeylerden bahsediyor. Bununla ilgili olarak da Türkçe işaret dilinde nitelikli çevirmenlere sertifika veren bir mekanizmanın ülkemizde olmadığını söylemiş ve bunun önemli bir eksiklik olduğunu belirtmiş. Devlet dairelerinde, okullarda, kültürel etkinliklerde Türkçe işaret dili kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini söylemiş ki bizim ülkemizde işaret dili bilen insan sayısı çok az ve aslında baktığımızda bunun çok da yani yeterli oranda teşvik edilmediğini görüyoruz ki işitme engeller okulunda bile işaret dili bilmeyen personelin var olduğunu biliyoruz. Bunun dışında yine alanlarda yaşayan engelli bireylere vurgu yapmış ve bu kişilerin bilgiye erişiminin sağlanması için de gerekli tedbirlerin alınmasını önermiş. Bunun dışında yine devlete ait web sitelerinin erişilebilirliğinin sağlanması gerektiğinden bahsetmiş. Yani siz devlete ait bir web sitesine girdiğinizde buradaki bilgilere erişebilmelisiniz demiş. Ayrıca internette bilgi hizmeti sunan özel kuruluşların da erişilebilir formatta bilgi sunmasının sağlanması gerektiğini söylemiş. Ve aslında erişilebilirlik standartlarına uymayan yayın şirketlerine de yaptırım uygulamalısınız diye öneride bulunmuş ülkemize. Bunun dışında hane ve aile hayatına saygı kısmından da bahsetmek istiyorum. İlk olarak komite şunu söylemiş. Zihinsel ya da psikososyal engelli bireylerin evlenmesi, aile kurması için tıbben bir mani olmadığını gösteren sağlık raporu alınması gerektiğini bizim medeni kanunumuza göre böyle olduğunu ve bunun yani bu şekilde olmaması gerektiğini söylemiş. Bu kişilerin işte evlenmesi uzun kalmasıyla da sonuçlandığını söylemiş. Ve işte yine engelli bireylerin damgalanarak ebeveynlik rolünü üstlenmelerinin engellendiğinden bahsetmiş. Özellikle engelli sağlık personeli tarafından da bunun yapıldığından bahsediyor. Engelli çocukların ailelerine yönelik desteğe erişimin kısıtlı olduğunu söylemiş. Ve bunun da önemli bir eksiklik olduğunu söylemiş. Çünkü bir aile işte engelli çocuğu olduğunda çoğu zaman nasıl bir yol izleyeceğini de bilemeyebiliyor ve bunun dışında başka konularda da birçok konuda desteğe ihtiyacı olabiliyor ve çok önemli bir konu bence çocuk sahibi olan ailelere verilecek destek ve bundan da komite bahsetmiş durumda. Ve Medeni Kanun'da özellikle zihinsel engelli bireylerin evlenme hakkını engelleyen hükümleri mutlaka kaldırmalısınız diyor. Yani özetle engelli bireylerin aile kurma, evlenme, çocuk sahibi olmaya ilişkin haklara eşit şekilde sahip olmaları için gerekenleri yapmamızı tavsiye etmiş durumda. Bunun dışında çok önemli bir hak yine eğitim hakkından da bahsetmiş komite ve bununla ilgili de birkaç husustan bahsediyor. Öncelikle her açıdan ayrımcı bir uygulama olan ayrı eğitimde ısrar edilmesini önemli bir eksikliğimiz olarak sunmuş. Yani işte komite burada körlerin körler okullarında, işte işitme engeller okullarında vesaire bu oku yani eğitim alması şeklindeki ayrı eğitimi eleştirmiş. Bunun dışında yine komitenin eğitimle ilgili bir husus. Okul müfredatının özellikle matematik ve programlama derslerinin engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmadığından bahsetmiş. Ki körler olarak bu konuda birçoğumuz sıkıntı yaşamışızdır. Yani ben de mesela benim işte ablam da görme engelliydi ve o bana çok destek oldu ama o olmasaydı İşte baktığımda bütün derslerimiz matematik dersleri veya işte sayısal dersler tahtada anlatılıyordu ki komitede işte bu konuda ülkemizdeki eksikliğe vurgu yapmış. Öğretmenlerin ve öğretmen olmayan okul personelinin kapsayıcı eğitim ve eğitim kalitesinin artırılması konularında eğitimli olmamasından ve bu durumun da işitme ve görme engelli çocukların fiilen eğitimden mahrum kalmasıyla sonuçlanmasından bahsetmiş. İşte hepimiz karşılaşıyoruz, yani ben de karşılaşmıştım zamanında. İşte kaynaştırma eğitimi almak istiyorsunuz, sizi okula kabul etmiyorlar veya işte ilkokulda, ortaokulda siz okul personeli veya işte öğretmenlerin acıma içeren veya başka önyargılı yaklaşımlarıyla aslında eğitimin her aşamasında karşılaşıyoruz ve bunlardan da bahsetmiş durumda komite. Ve çözüm olarak da kapsayıcı eğitimin temel bir hak olarak kanunen tanınması gerektiğini belirtmiş ve bunun yüksek eğitim dahil her düzeyde kapsayıcı eğitimin uygulanması için gerekli kamu politikaları ve stratejilerinin benimsenmesi gerektiğinden bahsetmiş. Bunun dışında yine komite çözüm önerisi olarak kapsayıcı eğitim sisteminin yerleşmesi için yaş, cinsiyet, engellik türü ve konuma göre ayrıştırılmış verinin sistematik olarak toplanmasından bahsetmiş ki birçok konuda yine işte komite veri toplamalısınız diyor. Ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenmiş müfredat hazırlanması gerektiğini söylemiş. Öğretmenler ve eğitim sisteminde çalışan diğer personele sözleşme uyarınca engelli bireylerin hakları konusunda eğitim verilmesi ve kapsayıcı eğitimin desteklenmesi için yeterliliklerinin geliştirilmesi gerektiğinden bahsetmiş. Sağlık hakkından bahsediyor, yine önemli olarak bahsedecek olursam. Bununla ilgili ne diyor komite? İlki olarak hastanelerin ve diğer sağlık bakım hizmetlerinin engelli bireyler için yeterince erişilebilir olmadığını söylemiş. Örneğin işte işitme engelli biri gittiğinde hastaneye ve acil bir durumda gittiğini varsayalım. İşaret dili bilen personel yoksa siz orada adeta aslında o kişiyi çözümsüz bırakmış oluyorsunuz ve sağlık hakkından yararlanmasını engelliyorsunuz. Veya işte hastaneler ortopedik engellilerin veya işte körlerin erişimine ne kadar uygun bunları da değerlendirmek ve işte gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Bunun dışında sağlık personelinin önyargılı tutumları nedeniyle engelli bireylerin cinsel ve üreme sağlığına erişiminin engellendiğinden bahsetmiş ülkemizde. Ve bu eksikliğin giderilmesi için de tedbirler almamız gerektiğini söylemiş. Çalışma ve istihdamdan bahsediyor. Bu konuda iş gücü ve istihdam konusunda ülkemizde engelli bireylerin ayrımcılığa uğradığını söylemiş. Engelli bireyleri iş gücü piyasasında istihdam fırsatları oluşturmalısınız demiş ve makul düzenlemeleri yapmayan iş yerlerine yönelik olmadığından bahsetmiş. Yani makul düzenlemeleri yapmadığında işte işveren bu konuda etkili yaptırımlarımızın olmadığını söylemiş. Bunun dışında kamu sektöründeki işte ve özel sektördeki engelli bireyler için belirlenen istihdam kotalarına yeterince uyulmadığını söylemiş ve buna da dikkat çekmiş. Kapsayıcı, açık ve erişilebilir bir iş piyasasının aslında sağlanması için tedbirler almamız gerektiğini de belirtmiş ve kota sistemine uyulmayan durumlarda yeterli yaptırımları uygulamamız gerektiğinden bahsetmiş. Yani işte engelli bireylerin açık, erişilebilir ve kapsayıcı iş piyasası için işte engelli örneğin işte hakim olamaz, savcı olamaz gibi çeşitli meslekleri yapmalarını engelleyen uygulamalar yerine bu herkesin yani çalışma hakkını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmalısınız diyor. Bunun dışında siyasal ve toplumsal katılımdan da bahsediyor. Bu maddeyle ilgili olarak da şundan bahsediyor komite. Zihinsel ya da psikososyal engelli bireylerin ülkemizde oy kullanmasını engelleyen hükümlerin olduğunu ve bunun bir eksiklik olduğunu söylemiş, önemli bir eksiklik. Seçim merkezlerinin erişilebilir olmadığına vurgu yapmış ve ülkemizde işaret dili ve braille formatlarda malzeme ve bilgi eksikliğinin olduğunu söylemiş. Seçim görevlilerine yönelik de engelliye ilişkin farkındalık arttırıcı bir bilginin olmadığını söylemiş ve bunun da işte kişilerin siyasal yaşama katılım hakkını engellediğinden bahsetmiş zaman zaman. ve zihinsel ve psikososyal engelli bireylerin oy kullanmasını engelleyen kanun hükümlerini değiştirmemizi çözüm olarak önermiş ve oy kullanılan merkezlerde erişilebilirliğin sağlanması gerektiğinden bahsetmiş. Burada yine kırsal merkezlere vurgu yapmış. Buradaki erişilebilirliğin de sağlanması gerektiğinden bahsetmiş. Yani özetle aslında benim bahsedeceğim rapordaki hususlar bunlar ama toparlayacak olursam aslında özetle şunlardan bahsediyor. Farkındalık çalışmalarını mutlaka artırmamız gerektiğinden ve işte bunların birçok sorunun temeli olduğundan bahsetmiş. Bunun dışında işte mevzuatlarınızda değişiklikler yapmalısınız diyor. İşte hakimler, savcılar kanununda olduğu gibi ve caydırıcı hükümler koymamız gerektiğinden bahsediyor. Pek çok konuda caydırıcı olmadığını söylemiş bizim mevzuatımızın. Hükümler içermediğini söylemiş. Yani devletin öz eleştiriye açık olması gerektiğinden ve bu anlamda da karar alma sürecine sivil toplum kuruluşlarının dahil edilmesinin çok önemli olduğundan bahsediyor. Eğitim müfredatının değiştirilmesi yine çok önemli. Çünkü kişilerin engelliye ilişkin işte doğru bir bilgiye sahip olabilmesi için bu çok önemli ve doğru bilginin verilmesi gerekiyor. Yani aslında çok en özet şekliyle insan hakları yaklaşımını her yerde hakim kılmamız gerektiğini tavsiye etmiş ve bunun için de gereken tedbirleri almamız gerektiğini söylemiş ve işte bu anlamdaki eksikliklerimizi ortaya koyup gerekli tedbirlerden bahsetmiş durumda komite raporunda. Benim anlatacaklarım bu kadar.
Ben de Ayşe'ye ilaveten birkaç husustan bahsetmek istiyorum. Ayşe anlatırken ben kesmek istemedim. Şimdi sözleşmenin özellikle üstünde durduğu hususlardan biri de Ayşe de bahsetti ama hak ehliyeti konusu. Bu 12. maddesinde düzenleniyordu sözleşmenin. Bizim sistemimiz
Seçilen
şu
kanallar iletiyor. Düğme.
an vesayet üzerine yani kişiyi kısıtlayıp onun yerine mahkemenin veya vasi olarak atanan birilerinin kişinin işlerini görmesi üzerine yoğunlaşılan bir sistem. Bunun çeşitli sakıncaları olduğundan bahsetmiş. Kişiyi yok
Hamidem
saymasından
Turan kanala
bahsetmiş
katıldı.
komite. Ve İsviçre'de bugün bir örneği var. Destekli karar mekanizmaları. Destekli karar mekanizmalarına geçilmesi yönünde çalışmalar yapılması
Ekran kilitli.
gerektiğinden bahsetmiş. Peki nedir bu destekli karar mekanizmaları? Destekli karar mekanizması şudur. Kişinin bir işi, bir sözleşmesi artık ne yapılacaksa, vasi yetkisinde olan veya mahkemenin yetkisinde olan herhangi bir işi, kişinin de görüşünü alarak veya eğer kişi sonradan ayırt etme gücünü kaybediyorsa, önceden kişinin belirleyeceği şekilde, işte malların idaresi, bakım
Oğuzhan
hizmetlerinin
Alkanar'dan ayrıldı.
idaresi, mal varlığının idaresi gibi hususların, önceden kişinin belirlemesi yöntemiyle yapılmasını öngören bir sistem. Bu konunun da komite çok üzerinde duruyor. Ki biz medeni kanunumuzu iktibas ettiğimiz İsviçre'den aslında bunları da almalıyız diye ben de düşünüyorum. Tabi bunun da çeşitli sakıncaları olduğundan bahsediliyor. Henüz deneme aşamasında ama en azından bizim kanunumuzun cevaz verdiği kadarıyla kişiyi tamamen kısıtlamak yerine işte yasal danışman atama diye bir yöntem vardır. Yani şöyle ki aslında kısaca söylemek gerekirse vesayette kısıtlılık asıldır. Yasal danışman atanmasında da kişinin ehliyetli olması asıldır. Kısıtlanması istisnaidir. Yani en azından bu yönde çalışmalar gerçekleşirse ki ben şunu da biliyorum. Aslında birçok vesayet makamı yani sulh hukuk hakimi bu ikisinin arasındaki farkı maalesef bilmiyor. Yani kişiye yasal danışman atanmasıyla vasi atanması arasındaki farkı bilmiyor. Bu yüzden doğrudan vasi atayıp geçiyorlar maalesef. En azından bir süreliğine bunun yapılması bile olumlu yönde kanaat edilmesine katkıda bulunacaktır komitenin diye düşünüyorum. Benim de özetlemem gerekirse son olarak komite aslına bakarsanız 4-5 tane önemli hususun üzerinde duruyor. Diğer hususlar bunların alt kırılımları gibi değerlendiriyorum ben. Naçizane o şekilde yorumluyorum. Bunlar aslında birincisi ayrımcılık konusu. Ayrımcılığın içerisine biz işte çeşitli mevzuat hükümlerinin bazı hususlarda engel teşkil etmesini de koyabiliriz. veya sözleşmenin açık düzenlemesi gereği makul düzenlemelerin yapılmamasının ayrımcılık olması, bunun bir suç olarak düzenlenmemesi veya bu konuda bir tazminat yaptırımının öngörülmemesi veya biraz önce yine Ayşe'nin bahsettiği gibi işe alım süreçlerinde veya işe alım süreci tamamlandıktan sonra kişinin çalışması esnasında gerekli makul düzenlemelerin yapılmaması sonucunda bir yaptırım öngörülmemesi gibi hususlar aslında ayrımcılığın bir nevi alt kırılımları gibi değerlendirilebilir. Veya Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hükmün nefret saikine bağlanması, nefret saiki olmaksızın ayrımcılıkla alakalı ceza verilememesi de bununla alakalı hususlardan biri. Bir diğer önemli başlık erişilebilirlik konusu. Erişilebilirlik de yine hem bilgiye erişim, hem fiziksel erişim boyutuyla hem bunların tamamını kapsayan ve daha da geniş ele alınabilen adalete erişim boyutuyla hem bilgiye erişim boyutuyla çok çok fazla yerde, çok çok fazla üstünde durulmuş. Bu arada sesimi alabiliyor musunuz? Yoksa benim bağlantım
Evet
yoksa
evet evet
problem
evet
yok.
problem yok buyurun.
22-17.
Yine bir diğer husus adalete erişim. Bir önceki aslında oturumda da bahsetmiştik arkadaşlar. Hak temelli modelin üzerinde duruyorsanız, insan hakları modeli
Ekran kilitli.
üzerinde duruyorsanız, sizin haklarınızı savunmanızdaki en önemli, en büyük, en kestirme yoldan kullanabileceğiniz enstrüman adalete erişim konusu. Bunun için de adalete erişim yolunda var olan engellerin kalkması lazım ve hatta devletin ki bizim anayasamızın 10. maddesi gereği ve diğer temel hak ve hürriyetleri düzenleyen bütün maddelerinde hep herkes diye bir ibare yer alır. Bu herkes ibaresinden ötürü ve pozitif yükümlülükler gerçekleştirme zorunluluğundan ötürü adalete erişimin önünde var olan engelleri kaldırmak zorunda devlet. Peki bu adalete erişimin önünde var olan engeller nelerdir? Hep işte bunlardan bahsediyoruz. Ya işte adalete erişemiyoruz, adalete erişemiyoruz. Erişemiyoruz da neden erişemiyoruz? Veya adalete erişim tam olarak nedir? Arkadaşlar adalete erişim birincisi mahkemeye başvurma. Yani sizin mahkemeye başvurmanızın önünde ne gibi engeller var? Ya bunu sadece fiziksel engel olarak algılamayın. Çok basite indirgememek gerekiyor. Bunlardan birincisi, haklarınızı biliyor musunuz? Hak ihlaline uğradığınızın farkında mısınız? Birincisi bu. Öncelikle sizin mahkemeye başvurmanız için bir hakkınızın ihlal edilmesi gerekiyor ve doğal olarak sizin hakkınızın ihlal edildiğini bilmeniz gerekiyor. Bu bir. İkincisi, hakkınızın ihlal edilmesiyle alakalı izleyeceğiniz yolları bilmeniz gerekiyor. Bilmiyorsanız da özellikle engellilik konusunda devletin size destek olması gerekiyor. İşte CMK yani ceza yargılaması sürecinde bir CMK müdafi diye bir kavram vardır hukukçuların arasında. CMK görevi geldi denir, gidersiniz mesela gecenin bir körü karakola. Bu çok basit bir şeydir. Evet müdafi atanır ama aslında yeterli değil veya hukuk davalarında. Bizim adli yardım sürecimiz hep para üzerinden ilerler. Yani işte kişinin durumu yoktur. Ben de ona avukat atadım. Tamam burada bitti. Aslında çok basit, çok temel, çok nasıl diyeyim dar bir bakış açısı var bizim kanunlarımızın. Adalete erişim konusu bunu da aslında kapsıyor. Bunu da eleştiriyor. Yani kişinin varlığı, yokluğu, işte ceza alıp almaması, aldığı bunları ilgilenmiyor. Kişinin bir şekilde avukat desteğine, hukuki desteğe ulaşabiliyor olması gerekiyor diyor. Yani nedir? Birinci adım, hakkınız ihlal edildi. İki, farkına vardınız. Üç, bu hak ihlalini engelleyecek enstrümanlara ulaşmanız için bir avukat desteği veya mahkemelere ulaşabilmeniz için arada varsa bir engel onların kaldırılması gerekiyor. Veya engel yoksa bile sizin spesifik bir düzenlemeye ihtiyacınız varsa mahkemeye başvurmak için ki biraz önce Ayşe bahsetti işaret dili tercümesi bunlardan birisi. İşaret dili tercümesini de devletin size sağlıyor olması gerekiyor. Yani siz savcılığa gittiğiniz zaman bir işitme engelliyseniz, bir sağırsanız yanınızda tercüman götürmek zorunda değilsiniz. Tercümanı devlet size sağlamak zorunda. Yani şöyle düşünün, işaret diliyle iletişim kuran bir birey açısından hak ihlaline uğradınız. Psikolojinin bir
Ömer
tavır
Selvi
var.
mobil kanala katıldı.
İki, Hak ihlalinin farkına vardınız bir şekilde. Artık nasıl vardınız? İkinci adım. Üçüncü adım bir avukat buldunuz. Onunla da artık nasıl anlaştınız bilmiyorum. Hani işaret dili bilen avukat sayısı kaç tanedir hiç bilmiyorum. Daha sonra avukatınızla gittiniz, suç duyurusunda bulunacaksınız. Savcı da bilmiyor işaret dilini. Her şeyden kötüsü yeterli işaret dili tercümanların
Şeyma
desteği de
Büyükurvay
verilmiyor
kanaldan
gibi gibi.
ayrıldı.
Ya yani adalete erişim çok aslında kapsamlı. Hatta şöyle ki işte katılım hakkı diye bir hak vardır. Yine sözleşmede de düzenlenir. Adalete erişimin dördüncü dalgasında zaten bundan da bahsediyor. Yani kişilerin adalete erişimle veya kendileriyle alakalı düzenlenecek hukuki metinlerin
Hamidem
henüz
Turan kanaldan ayrıldı.
oluşturulduğu aşamada bu konulara katkı vermesinden bahsediliyor. Yani doğal olarak adalete erişimle alakalı bir sorun varsa, bunun kökünde bir mevzuat engeli varsa, bu kanun olur, yönetmelik olur veya işte bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi olur. Bunların hazırlanması esnasında da engellilerin sürece katılımını öngörüyor. Yani toparlamak gerekirse adalete erişim konusu insan hakları modelinin en önemli üstünde durulması gereken konularından biridir ve kapsamı çok geniştir. Sadece işte fiziksel erişilebilirlik veya bilgiye erişim, UYAB'ın işte görme engelliler için erişilebilir olmaması veya mahkeme salonuna merdivenden çıkıp bu kadar basit değil arkadaşlar adalete erişim konusu. Ben sadece onun üzerinde durmak istedim naçizane. Yine sözleşmenin üstünde durduğu 2-3 tane daha çok önemli husus var. Birisi farkındalık. Kişilerin farkındalığıyla alakalı birçok yerde veya farkındalık çalışmalarının yapılmasıyla alakalı birçok yerde hem eleştiride bulunmuş hem de tavsiyelerde bulunmuş sonuç gözlem raporunda. Bir diğer husus eğitim, özellikle kapsayıcı eğitim konusu. Bir diğer konu da istihdam ve istihdam süreçlerine katılım ve yine
O
ayrımcılıktan
anlaşılmadı. Bir
bahsediyor.
diğer konuda dediniz.
Bir diğer konu da istihdam süreçlerine katılım. İstihdam süreçlerinde yine ayrımcılık başlığında bahsettim. Makul düzenlemelerin yapılması, yapılmaması konusu. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Naçizane faydalı olabildiysek ne mutlu. Eğer varsa sorularınızı alalım. Hatta soruları aldığımız
Savcılarda
esnada ben...
havlularda bulunabilir miyim?
Efendim?
Ben Turan İşli, ben Turan İşli
Abi ben de
süreçte
tam size şey
hatlardan,
yapacaktım.
hatalardan.
Siz
Tamam.
de katkıda bulunursanız çok
Serkan
memnun
Özkan
oluruz.
kanaldan ayrıldı.
Evet.
Buyurun.
Evet. Şimdi
Seçilen,
biliyorsunuz
seçilmiyor.
geçtiğimiz yıl bu gölge rapor olayını konfederasyon olarak biz organize etmiştik. Duyabiliyor musunuz arkadaşlar?
Evet, buyurun.
Ha, tamam. Pardon. Bir sessizlik oldu da dedim acaba koptum mu? Gölge rapor konusunu Türkiye'de Engelliler Konfederasyonu olarak biz organize ettik. Biliyorsunuz ikinci ulusal rapor 18 yılında 2018 yılında sunuldu. Ayşe'nin çok güzel belirttiği gibi aslında sözleşmenin 33. maddesinden sonraki maddeler hep komitenin görevleri, bu raporlama süreçleri, işte ulusal raporun ne zaman nasıl hazırlanacağı vesaire üzerinedir. Ve onun da kurallarını koyar. Bir kere Türkçe olarak, yani İngilizce hazırlanıyor pardon, ulusal rapor. Ama Türkçe versiyonunun mutlaka
Sesiniz
hemen
gitti.
gitti mi şu anda?
Geldi geldi.
Türkçe versiyonunun İngilizce versiyonu Birleşmiş Milletler'e gönderilirken Türkçe çevrilip bütün ilgili taraflara iletilmesi lazım. Türkiye bunu yapmadı. Türkiye yapmadığı için İngilizceden Türkçe'ye TOHAT bir kaynak yarattı ve TOHAT aracılığıyla çevrildi ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtıldı. İkincisi, bu ulusal raporun mutlaka sivil toplum örgütleri dahil edilerek onlarla birlikte hazırlanması gerekirdi. Bu da hazırlanmadı. Ve üçüncü bir şey, yine Ayşe belirtti, her engel grubunun erişebileceği formatta bunların hızla çoğaltılıp muhataplarına ulaştırılması gerekiyordu. Braille veya işaret dili video şeyleriyle. Bunların hiçbiri yapılmadı. Türkiye aslında hükümeti adeta bu ulusal raporu kaçırdı. Türk sivil toplumundan, engelli kamuoyundan adeta kaçırarak götürdü. Biz bu süreci takip ettiğimiz için bunun farkında idik ve hemen bütün sivil toplum kuruluşlarına, engellilik alanında çalışan bütün sivil toplum kuruluşlarına bir çağrıda bulunduk. Temmuz ayının 13-14'üydü galiba. 2 günlük bir çalıştay düzenledik. 19 sivil toplum örgütü katıldı. Bu çalıştayda uluslararası gölge rapor deneyimleri olan kuruluşlar, KAOS'dan tutun da, KAOS GL'den kadın hakları örgütlerine kadar deneyimlerini bize aktardılar. Ve gölge raporunun nasıl hazırlanacağı konusunu birinci gün sunduk. İkinci günü de Türkiye'nin gölge raporu nasıl hazırlanmalı şeklinde ve şuna karar verdik. Gölge raporda şey sınırı yok. Yani bunu ayrıca bir tartışma konusu yapacağız, eğitim konusu yapacağız bu platformda ama henüz şey yapmadı, bunu Emre ile konuştuk daha evvel. Böyle bir şey olursa daha ayrıntılarını anlatabilirim. Bu gölge raporun kapsamı tartışılabilir. Yani bir sayfalık da hazırlayabilirsin, sadece bir maddeye ilişkin de hazırlayabilirsin. Tematik olabilir. Bütünle ilişkin bütün maddelere değinerek de yapabilirsin bunu. Ulusal rapor doğal olarak sözleşmenin sistematiğini izleyerek hazırlanır. Öyle de hazırlanmıştır zaten. Madde madde, dördüncü maddeden başlayarak devam eder. Bu süreç tam karşılık vermek gerektiğini, yani bütün alanlarda bir gölge rapor sunmak gerektiğini düşündük biz. Görev bölüşümü yaptık, bir komisyon oluşturduk. Bütün örgütlerden veriler geldi ve onları Eylül başında gölge rapor olarak gönderdik. Web sitesinde Birleşmiş Milletler'in yayınlandı İngilizcesi. Türkçesi de hemen anında bütün ilgili sivil toplum kuruluşlarına dağıtıldı. Komite, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi bu gölge rapor üzerine bizi bir video konferansa davet etti. Birleşmiş Milletler nezdinde sağlanan olanaklarla komiteyle ortak bir toplantı yaptık. Bu toplantıda da paylaştık gölge rapordaki iddialarımızı. Bizim gölge raporumuz sivil topluma tanınan sınırlar içerisindeydi. 10 bin küsür karakter olması gerekiyor. Onu geçtim miydi? Otomatikman siliyor sistem. Onun için 15 sayfalık ortalama bir gölge rapor, kapsamlı bir gölge rapor düzenledik. Bu web sitesinde bulunuyor. Bizim de web sitemizde var, Engelliler Konfederasyonu'nun. Erişmek isteyen arkadaşlar erişebilirler. Bu gölge raporda 76 soru yönelttik. Tespitlerin ve çözüm önerilerinin yanı sıra 76 soru. Şimdi buradaki sorun şu oluyor. Bu konferansı yaptık. Bizi Cenevre'ye davet etti komite. Dediler ki Mart ayında Cenevre'de müzakereler başlayacak. Mutlaka siz de sivil toplum olarak burada bulunun, gölge raporunuzu şey yapın, savunun vesaire. Biz de orada bulunduk 4-5 gün boyunca. 3 kuruluş gölge raporu düzenlemişti. Biri Engelliler Konfederasyonu, en kapsamlısı oydu. Sonra TOHAD'ın 1-2 maddeyle ilgili şeyi vardı. Eğitimle ilgili daha çok. Bir de Eşit Haklar ve İzleme Derneği'nden 1-2 arkadaş vardı. Toplamda 14 sivil toplum örgütü temsilcisi Türkiye'den katılmış oldu. Bunun 10'u Engelliler Konfederasyonu'ndan, 4'ü de diğer 2 derneğin temsilcilerinden oluşuyordu. Ama biz Türkiye olarak bir heyet kabul ediliyoruz tabii orada, 14 kişilik bir heyet katılmış olduk. Türkiye ulusal raporunu savunmak üzere de hükümetin temsilcileri vardı, 30 civarında, biraz yukarıda, biraz aşağıda. Tam sayı veremiyorum, belki Sabit biliyordur. O civarda temsilcileri katıldı. Şimdi ben buraya ayrıntıya çok girmeyeyim. Oradaki deneyimler çok çeşitli. Bunu ayrı bir toplantıda konuşabiliriz. Yani Emre'nin dikkatine sunuyorum. Bir an önce böyle bir toplantı imkanı bize yaratılırsa, yani bana böyle bir sunum imkanı yaratılırsa, bu deneyimlerimizi paylaşabiliriz. Gölge rapor nasıl etkili olabilir? Özellikleri ne? Ve nasıl savunulur? Ne gibi güçlerle karşılaşıyoruz? Ne gibi lojistik destekleri kimlerden alabiliyoruz vesaire. Bütün bunları birlikte paylaşabiliriz. Ben arkadaşlar çok güzel bir özet yaptılar. Kutluyorum kendilerini. Yani 9 Nisan'da yayınlanan sonuç gözlem raporu bu kadar güzel özetlenebilirdi. Bir iki dokunuldu mu bilmiyorum. Bir telefon geldi. Bir ara ayrılmak zorunda kaldım. Noterlerle ilgili de gölge raporda bir şey var. Bu iki tanık, özellikle Noterler Birliği'nin çıkarttığı güçlükler. Çünkü biz bizim bütün bahsettiğimiz konular aşağı yukarı gölge raporda sunduğumuz konular bu sonuç belgesinde yer aldı. Ve biz bundan dolayı çok mutluyuz. Hemen hemen dışarıda kalan hiçbir sorun olmadı. Bunlardan biri de yıllardan beri uğraştığımız bu noterlerle ilgili sorundu. Gölge rapora tavsiye olarak bu da girmiş oldu. Bunu ifade edeyim. Başta Ayşe'nin bahsettiği bu sağlık kurulu raporları, o daha kapsamlı gölge raporda alınıyor. Bizim gölge raporumuzda daha kapsamlıydı ve sonuç belgesinde de aldı. Oradaki sorun esas olarak şu arkadaşlar. %40 diye Türkiye'de engellilik sınırı var. Yani engelli haklarından yararlanmak istiyorsanız %40 ve üzerinde engelinizin olması gerekiyor. Vücut fonksiyon kaybınızın olması gerekiyor. Bu yanlış bir sınır. Böyle bir sınır yok aslında. Türkiye bu sınırı 1980'li yıllarda koydu. Bunların ayrıntılarını sonra konuşabiliriz. Niye koydu, nasıl oldu, hangi nedenle falan, o süreç nasıl işledi. Yapıştı kaldı Türkiye'deki engelli mevzuatına. Bu %40 yapıştı. Aslında böyle bir şey yok. Ayşe de orada söyledi ya, %10 kaybı var ama ihtiyacı var adamın. Yani %10 vücut fonksiyon kaybında olan biri de bir şeye ihtiyaç duyabilir. Ona bir hak temin etmek gerekebilir. %20'de de olabilir, %30'da da olabilir. %40 sınırı nedir yani? Böyle bir sınır yok aslında. Türkiye bu sınır koymakla aslında hala medikal yaklaşım sınırları içerisinde kendini daralttığını, hapsettiğini bilmiyor. Ya da biliyor da bunun önemini kavramıyor. Yani bunun kaldırma, bu sağlık kurulu raporları yönetmeliğinin topyekün değiştirilmesi gerekir. Çünkü engellilik durumuna sadece tıpçılar karar veremez. Multidisipliner kurulların oluşturulması ve oralarda her engelli bireyin ayrı ayrı değerlendirilerek onların eğitim koşulları, çevre, etkileşim vesaire ICF ölçeklerine göre değerlendirilip durumlarının sonuca bağlanması gerekir. Sorun budur özü itibarıyla. Onun için o kapsamlı ve çok önemli bir konu. Yani sağlık kurulu raporlarının ve bu %40 sınırının konulmasının eleştirilmiş olması ve bunun gözlem raporuna girmiş olması bu önemli bir şey. Onu ifade etmek istiyorum. Bir de bizim yıllardan beri uğruna mücadele ettiğimiz bir şey var. Engelliler için engellilikten kaynaklı giderlerin karşılanması amacıyla bir ödenek yapılsın, aylık bir ödenek olsun. Bu var Avrupa ülkelerinde, biliyorsunuz engellilik ödeneği deniyor, engellilik aylığı deniyor. Engelli çalışsın çalışmasın, sadece engellilikten kaynaklı giderlerini karşılamak üzere bir telafi, bir tazminat sistemi olarak öngörülmüş bir şeydir. Biz diyoruz ki Türkiye'deki sadaka türü, himaye amaçlı, himmet amaçlı uygulamalar yerine her şeyden muafiyet veya indirim bilmem ne gibi uygulamalar yerine doğrudan doğruya engellinin bu şekilde aylık bir ödeme ödenekle bunların telafi edilmesi gerekir. Aslında ben belki de gözlem sonuç raporunda bu bakım hizmetlerinde bireyi birey olarak ele almak, bunlar da çok doğru. Ama buna işaret eden bu aylığın, engelli aylığının ödenmesi, yani yeterli gelir güvencesinin sağlanmasına ilişkin tavsiyeler de bence önemli tavsiyelerdir diye düşünüyorum. Yani şimdilik, yani benim şeyim olmadığı için burada bırakayım, yani zamanı çok fazla işgal etmemek için. Daha anlatılabilecek pek çok şey var ama ya önemli olan tabii şimdi bu gözlem sonuç raporuna dayanarak haklarımızı artık hükümetle veya çeşitli bakanlıklarla pazarlık etmek, bunun, bu amaçla da birlikte hareket etmek, dayanışma ağları kurarak ortak hareket etmek gerekir. Önümüzde daha önemli bir mücadele süreci bizi bekliyor diye düşünüyorum.
Turan abi çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Çok iyi oldu gerçekten sizin hem katıl